Sayfa 277. Soros'un ikinci iki günü. Reform için kriz, kriz için reform. Sosyal devlet derseniz ekonominiz yıkılır. Kürt sorununu çözmelisiniz. Türkiye asker ihraç etmelidir. US. George Soros. Halkın suskunluğunu politikaların kabullenilebildiğine yormanın aldatıcılığı kısa süre sonra anlaşılmaya başlanacaktır. 27 Şubat 2002'de Türkiye'nin bir hayli borçlu olduğu Dünya Bankası'ndan bakanlığa getirilişinin yıl dönümünde ODTÜ'de konuşan Kemal Derviş'e bir genç bayan, "Siz hep masal anlatıyorsunuz, masal" deyiverdi. Ve George Soros 1-2 Mart 2002'de yine Güler Sabancı'nın konuğu olarak geldi. Bebek'teki OSIAF, Açık Toplum Enstitüsü Yardım Vakfı elemanlarıyla Kafkasya, Asya, Orta Doğu işlerini kapalı olarak görüştü. Dipnot Star 1 Mart 2002. OSIAF'ı Türkiye'de Hakan Altınay yönetiyor ve yönetim kurulunda da pek çok ünlü bulunuyor. Bu ünlüler OSİ'yi sivil ağa bağlayacak nedenli çok yönlü kişilerdir. Can Paker, Henkel Sabancı Holding Tesev TÜSİAD, Robert Kolej AB Vakfı, Murat Belge Birikim Dergisi Helsinki Yurttaşlar Cemiyeti Bilgi Üniversitesi Radikal Gazetesi, Üstün Ergüder Boğun Sabancı Üniversitesi Tesev, Ömer Madra Açık Radyo Bilgi Üniversitesi, Oğuz Özerden Bilgi Üniversitesi Kurucu Mütevelli, Nadire Mater Bağımsız İletişim Ağı Yöneticisi, Şahin Alpay Milliyet Eski Zaman Gazetesi Yazarı CNN Programcısı, Nebahat Akkoç Diyarbakır Kadın Araştırmaları Vakfı. Bu denli ünlüyü bir araya getiren OSIAF, Open Society Institute Assistance Foundation Turkey, Eylül 2001'de kuruldu ve aynı yıl Soros Vakfı'ndan 1 milyon 73 bin dolar destek aldı. Dipnot, Regional Report Central Eurasia, sayfa 35. Demokrasi, insanlık, açıklık gibi genel kavramlar bir yana bırakılırsa, amaç OSI Türkiye İrtibat Bürosu'nun açıklamasında, pratikte açık toplum, hukukun üstünlüğüne dayanan, demokratik yollarıyla seçilmiş hükümetlere yöneltilen, farklılıkları içinde barındıran kuvvetli bir sivil toplum, azınlıklara ve azınlık görüşlerine saygı anlamına gelir diyerek belirtildiği üzere her daim etnik kategorileştirmedir. Dipnot, osiaf.org.tr. Toplumları kategorikleştiren aktörler ne yapar çok bilinmez ama gazeteciler olmasa İstanbul'da birinci geceyi ikinci geceye bağlayan saatlerin verimliliği de anlaşılamazdı. Gazeteci Mehmet Barlas o gece Can Paker'in evinde buluşanlar arasında İshak Alaton, Güler Sabancı, Taha Akyol, Profesör Eser Karakaş, Ali Koç, Profesör Ayşe Buğra Kavala, Akın Öngör, Cem Boyner, Cem Duna, Cüneyt Zapsu, Bülent Eczacıbaşı'nın bulunduğunu belirttikten sonra Soros'la açık toplum kavramının içeriğini uzun uzun tartıştık diye yazıyor. Aynı gece Soros Amerika'da henüz piyasaya çıkmamış olan On Globalization kitabını imzalayıp katılanlara dağıtmış. Dipnot, Cüneyt Zapsu Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP kuruluşuna ve sonrasında en yakın danışmanı ve APMKYK üyesi oldu. Cüneyt Zapsu, Azizler Holding ve BİM şirketlerinin sahibidir. Daha önce DP'nin başkanlığına getirilmişti. Zapsu, Saidi Kürdi'nin yakın dostu Abdurrahim Zapsu'nun torunudur. BİM'in kurucuları arasında Abdullah Yasin El-Katip, Mehmet Fatih Saraç, Azizler Holding, Bank of America International Investment Corporation, Merrill Lynch Global Emerging Market Partners, Mustafa Latif Topbaş, World Head Hugo Ferias Limited, El Kadın'ın ortaklığı 1999'da sona erdiyse de yönetim kurulu üyeliği 2000-2001'de de sürdü. Topbaş ise rabıta ilişkili Bereket Vakfı kurucuları arasında bulunmaktadır. Fatih Saraç %60 ile Karavan Dış Ticaret Şirketi'ne ortak olan El Kadın'ın mal varlığına Usama Bin Laden ilişkisi gerekçesiyle el konulmuştur. Ergün Poyraz, Patlak Ampul, sayfa 170-173. Yasin El Kadın'ın Bosna'dan Kosova'ya, oradan Hollanda ve ABD'ye uzanan finans ilişkileri bulunmaktaydı. ABD'deki Kadı International şirketi ile BMI Real Estate Development gayrimenkul şirketi arasında bir anlaşma yapılmıştır. BMI'nin yatırımcıları arasında Abdullah Bin Laden de bulunmaktadır. Kadı International'ın başkanı Yasin El Kadı, başkan yardımcısı ise Kuveytli Tarık Suveydan'dır. Suveydan, ABD'de cihat çağrıları yapılan konferansların sürekli konuşmacıları arasında bulunmaktadır. World Assembly of Muslim Youth, WAMA, Northern Virginia yöneticiler arasında bulunan Abdullah Bin Laden'in de bulunduğu ileri sürülmüştür. WAMA'ye 1972 yılında Riyad'da kurulmuştur. U.S. District Court for the Eastern District of Virginia Alexandra Division, David Kane, Senior Special Agent with the Bureau of Immigration and Customs Enforcement, ICE September 11, 2003 tarihli ifadesinden. Topbaşların Rabıtatül Müzlimin ilişkileri için bakınız Uğur Mumcu, Rabıta sayfa 181-182. Merrill Lynch Şubat 2001 krizi öncesinde müşterilerine Türkiye'den çekilmelerini önererek tetikleyici olmuştur. Metin Aydoğan, Ekonomik Bunalımdan Ulusal Bunalıma sayfa 219. Global dağıtımında bir sakınca yok ama Soros'un kime parasal yatırım yaptığını bilmekte yarar var. Mehmet Barlas parasal katkıyı şu satırlarla iletiyor. Paker'in yönetimindeki TESEV Soros Vakfı'ndan Türkiye'de en fazla katkı alan kuruluş. Bunun yanında Ayşen Özyeğin'in ana çocuk eğitimi çalışmaları yapan vakfı, Bilgi Üniversitesi'nin Medya Kronik internet sitesi de Soros Vakfı'nın desteklediği kuruluşlar arasında. Yani destekte sınır yok. Nasıl olsun ki? Mehmet Barlas'a göre Quantum Fund her yıl ortalama %39 dolar bazında getiri sağlamış. Dipnot Mehmet Barlas 5 milyar dolarlık muhalifi dinlerken Yeni Şafak 1 Mart 2002. George Soros İstanbul Bebek'te OSİ'nin Türkiye irtibatçılarıyla yaptığı toplantıdan ardından Şahin Alpay'ın yönettiği CNN'in Türkçe yayınında bir tür aklanma programına katıldı. Programda Dünya Bankası ve IMF eleştirmeni yardımsever insanlık timsali olarak gösterilen George Soros, başka ülkelerde parayı ben veriyorum ama burada önemli think tank örgütleriyle birlikte para koyacağız dedi ve önemli işler başardığını belirterek övdüğü TESEV ve bazı sivil toplumcularla birlikte Türkiye'de eğitime katkıda bulunacağını açıkladı. Dipnot CNN Türkçe Entelektüel Bakış 3 Mart 2002 saat 12:30-13:30. Ne rastlantıdır ki aynı günlerde yayın ortamında İstanbul'da bir Avrupa Üniversitesi kurulmasının gerekliliği anlatılmaktaydı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve misyoner okullarının kapatılması açık topluma zaten uymazdı. Ama Soros ikinci iki günlük ziyaretinde Sabancı Üniversitesi salonunda daha önemli bir açıklama yaptı. Türkiye asker ihraç etmelidir. Acaba kimin adına ve nereye? Soros'un sözüne güvenmek gerekiyor. Soros ve arkasındakiler açık toplum ihraç edecekler. Onlara göre Türkiye askerinin canını ihraç etmeli. Bu aşamada 5 kilit soru geliyor akla. 1. Deprem günlerinde sağdan sola onlarca örgütü yan yana getiren ve devleti kınama bildirisinin altına imza attırtan girişimi kim başlattı? 2. Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un ünlü Anglo-Sakson demokrasisi konuşmasını ilk kim yayınladı? 3. Asker ihracı talebinin Mehmet'in öyküsüyle bağdaşır yanı nedir? 4. Bu Soros Türkiye'yi neden bu denli çok seviyor? Soruların yanıtlarını Soros'un ilkesine uyup açık bırakır ve Soros'un kapalı toplantıları birbirini izlerken Kemal Derviş de annem Alman, babam Arnavut, annemin annesi Alman, annemin babası da Hollandalıdır. Babam iyi bir Osmanlıydı, ben iyi bir Türkiye'liyim gibi bir açıklama yaptı. Dipnot Habertürk TV 1 Mart 2002. Yalnızca iktisattan sorumlu olduğu sanılan devlet bakanı böyle kökten açıklamaları yapma gereğini neden duyar bilinmez. Ama onun bir yıl önce yaptığı açıklama daha da ilginçti. Ancak Türkiye gerek tarihi gerekse coğrafyasıyla küreselleşmeye özel olarak hazır. Arnavutlar, Bosnalılar, Çeçenler, Gürcülerle aynı şekilde Kürtler de Türk halkının bileşenlerinden birini temsil etmektedir. Türk halkı etnik bir mozaiktir ve gücünün çeşitliliğinden almaktadır. Yarının en büyük sınavı cumhuriyete bağlılığı ve aynı ulusa ait olma duygusunu koruyarak bu çeşitliliği geliştirmektir. Derviş'in kriz nasıl olsa gelecekti demesini 1990 öncesine es geçtiğini ve masal içine masal anlattığını saptayan öğrencinin açık görüşlülüğünü akılda tutmakta yarar var. Kemal Derviş dışarıdan gelen her adam gibi yaban ellerde daha açık konuşuyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde kriz sayesinde reform yapıyoruz demekten kendini alamadı. Reformların siyasal ve parasal sonuçları Derviş'in etnik açıklamalarında ve şu sözlerinde görülüyor. Önümüzdeki 10 yıl çok daha iyi geçecek. AB üyeliği burada anahtar öneme sahip. Türk, Türkiye'li demeyi unutmuş, insanın da Avrupa ailesine mensubiyet isteği büyük. Dipnot, kriz sayesinde reform yapıyoruz Hürriyet 8 Mart 2002 sayfa 13. Ne ki George Soros derviş gibi mensubiyet ruhuyla konuşmuyor, doğrudan konuya giriyor. Soros'un CNN'in Türkçe yayınında Türkiye'deki bunalımın uzun süreceğini ve suçun kötü yönetime ait olduğunu belirten sözlerini de unutmamalıyız. Dipnot CNN, adı geçen yayın. Soros'un Dünya Bankası'na ve IMF'ye karşıymış gibi gösterilmesinin ünlülerce yere göğe sığdırılamayışının anlamını da. Şimdi masalcının yerine Amerikalı gerçek George'u tercih etsek mi? Ne de olsa George Soros ABD ve Londra bankerlerinin yolunda yürüyen açık sözlü bir adamdır. 2000 yılında Peru'da devlete karşı sokak gösterilerini 1 milyon dolarla desteklemekten geri kalmayan George, vururken de açık vuruyor ve vurduğu yerden ses getiriyor. Ama Türkiye'den ses gelmiyor. Neden mi? Yanıtını 1996 yılında zamanın ABD Dışişleri Müsteşarı Strobe Talbott pek çok Türk'e de burs veren Carnegie Vakfı'nda yaptığı konuşmasında şöyle veriyor. Demokrasiler, ülkeler ticaret ve diplomasisinde güvenilir ortaklar olmalıdırlar ve Amerikan çıkarlarına uyumlu savunma ve dış politika izlemelidirler. Dipnot, Strobe Talbott, Support for Democracy and the U.S. National Interest, State Department Dispatch, March 18, 1996'dan aktaran James Cement, Emmanuel Ness, Ned and the Empire's New Clothes, 1999, Talbott, TESEV tarafından 2002'de İstanbul'a getirilmiş ve Türkiye'nin Kıbrıs konusunda sorun çıkartmamasını ve ABD'nin yanında olmasını salık veren bir konuşma yapmasına olanak sağlanmıştır. Uyumluluk her zamanki gibi en önemli koşuldur. Parada, pulda, kültürde, dilde, demokraside, etnik mozaikte, mezhepçilikte uyumluluk esastır. Uymazsan ne olur? Önce piyasa oyuncuları ve Londra bankerleri, sonra IMF gelir. Daha sonra da başkanın adamları. Sonra her şey yeniden başlar. Daha sonra yine aynı oyuncular gelir, öykü yeniden başlar. Ve hep öyle sürer gider. Ta ki sınırlar silinene ya da akıl başa devşirilene dek. Bir küçük olasılık daha var. Belki de akıl başa devşirilir ve 60 yıldır yürütülen bu karanlık yoldan dönülür. Belki bir ulus bu dönüşün başını çekebilir. Bu noktada belirtmeliyiz ki finans perdesinin ardındaki ilişkiler dünyayı salt para sahibi bir örgütün yönettiği kanısı uyandırabilir. Oysa vur kaç kapitalist düzenini dinsel, mistik, tekil bir örgüt düzeyine indirgemek, dünyanın başına sarılan organize siyasi, finansal, devletsel örgütü, bildik adıyla emperyalist devletlerin gerçek yüzünü örteceği gibi, özünde üstün ırk sapkınlığına, ırklar arası hayali hiyerarşik düzenlemeye hizmet eder. Hedef şaşırtır, ulusları cemaat korumasına iter. Oysa emperyalizm dediğiniz, işin özünde ortamına göre kılık değiştiren bir çete sistemidir. Dipnot: her siyasal gücün ardında elbette para gücü bulunmaktadır. Liberal soygunun sonucunda dünya nüfusunun %45'ini oluşturan en alttaki 2,5 milyar insanın toplam gelirleri 350 milyarderin gelirinden azdır. Türkiye'deki ünlüleri de kendisine çeken Soros o 358'den bir bölümün temsilcisidir. ABD dışındaki ülkelere yeni değerler ya da dijital demokrasi ya da medeniyetler savaşından medeniyetler arası diyaloga geçiş olarak satılan bu projeler elbette bir örgüt tarafından gerçekleştirilmektedir. Ne ki örgütü birbirine bağlayan hiyerarşik sıralama değil, fakat birbiri içine geçmiş çıkarcılar, memurlar, bankerler, petrolcüler, siyasetçiler, din şeyhleri, papaz örgütleri ve benzeri çetesidir. Ve modern düzende bu çetenin işleyişi ortaçağ eşkıya çetelerine benzese de çağına uygun karmaşık ve derinlikli bir boyuttadır. Ve ortaçağ eşkıyalığını çok aratacak ahlak dışılıkla da donanmıştır. Şimdi artık yakın zaman örneğine geçebilir ve işi darbeciliğe dek götüren demokrasici sivil ahlakı da daha yakından tanıyabiliriz. Venezuela'da 200 bin dolarlık askeri darbe. 12 Eylül darbesinin lideri, darbe sonrasının devlet başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türkiye'yi tuzağa düşürdüler. Türkiye'yi biraz daha sıkıntıya sokalım da Kürt, Kıbrıs, Ege meselelerini halletmek için bize muhtaç olsunlar diyenlerin oyununa getirildik demiş. Dipnot, Gözcü, 8 Nisan 2001. Doğru söze ne denebilir ki, deyip geçebilirdik ama tuzaklar öyle 1-2 yılda kurulmuyor. Oyuna getirilmeler de öyle bir gecede gerçekleşmiyor. Bu tür açıklamaları yapanların yakından bilebilecekleri eski oyunları da açıklamalarında yarar var. Çünkü Venezuela'da olanlarla 12 Eylül 1980 öncesinde olanlar arasında olsa olsa yıl ve biraz da doz farkı var. Hugo Chavez Farias'ın öyküsü, Peru Devlet Başkanı Profesör Doktor Fujimori'nin öyküsüne göre ABD'nin Orta ve Güney Amerika'daki eski yıllarını andırması ve geleneksel Latin Amerika çizgileri taşıması bakımından daha ilginçtir. Ne ki Venezuela'da olanlar petrol üreten Orta Doğu ve Afrika'da olanlara da pek benzemektedir. Bu benzerlik Venezuela'nın petrol üreten ülke olmasından kaynaklanıyor. Venezuela petrol üreten ülkeler örgütü OPEC'in başını çekmektedir. Başkent Caracas uzun yıllar OPEC'in merkezi olmuştur. OPEC'in merkezi şimdilerde Viyana'dadır ve genel sekreterliğinde bir Venezuelalı bulunmaktadır. Venezuela petrol zengini bir ülke olmasına karşın gelir dağılımının en kötü olduğu ülkelerden biridir. Petrol zenginleri bir uçta, halk çoğunluğu öteki uçta yaşamaktadır. 1958'den beri iki siyasal parti ülke yönetimini ellerinde bulundurmaktadır. Yolsuzluk, soğuk savaş döneminde hemen her ülkede olduğu gibi bu yönetimlerin en büyük özelliği olmuştur. Venezuela'da ikinci büyük odak olan Katolik Kilisesi toplumsal yaşam üstünde ağır bir etkiye sahiptir. Venezuela, ABD'nin Orta Amerika karargahı gibiydi. Amerikan askeri misyonu Caracas'taki Venezuela Genelkurmay binasının giriş katında çalışmaktaydı. Venezuela'da göçmen Araplar yaşamaktaydı. 1990'da Moskova'da KGB'nin tezgahı mı yoksa Project Democracy darbesi mi oldu anlaşılmayan iktidar değişikliğinden 12 yıl sonra ilk sivil asker darbe girişimine Venezuela'da tanık oldu. Paraşüt birlikleri komutanı Hugo Chavez Farias Venezuela'da halkın iktisadi duruma karşı tepkisinden de yararlanmak üzere 1992'de başarısız bir darbe girişiminde bulundu ve hapse atıldı. 1994'te bağışlanarak hapisten çıkan Hugo Chavez Farias, 5. Cumhuriyeti Hareketi Partisi'ni kurarak siyasal savaşıma demokratik ortamda başladı. 5. Cumhuriyet Hareketi 6 Aralık 1998'de oyların %80'ini, meclisteki sandalyelerin %95'ini alınca Hugo Chavez Farias devlet başkanı oldu. 2000 yılında yapılan seçimlerde de oyların büyük çoğunluğunu alan Hugo Chavez Farias ve partisi Venezuela'nın iç ve dış politikasına önemli değişiklikler yapmaya başladı. Bu değişiklikler 49 yasa olarak bilinmektedir. Önce devletin adı değiştirildi ve Latin Amerika'da bağımsızlık savaşının önderi Venezuelalı Simon Bolivar'ın adını da alarak Bolivarian Venezuela Cumhuriyeti oldu. Değişimin ana hatları eski düzencileri rahatsız edecek boyuttaydı. Petrol gelirinden devletin payı arttırıldı, sosyal devlet uygulamalarına geçildi. Planlı kalkınma programları geliştirildi. Yolsuzluğa karşı savaş açıldı ve yolsuzluğa bulaşmış 190 yargıç görevden alındı. Komşu ülke Kolombiya'da uzun yıllardır süren iç savaşın durdurulması için arabuluculuk yapılmaya başlandı. Dış borçlar programa uygun olarak ödenmeye başlandı, IMF'nin danışmanlığı sürdü. Küba ile iyi ilişkiler kuruldu ve Küba'ya petrol satışına başlandı. Bölgesel serbest ticaret bloğu oluşturmak için girişimlere başlandı ve Güney Amerika petrolünün işletilmesinde ortaklık kurulması için çalışıldı. Petrol üreten ülkelerden Libya ve Irak ile ilişkiler kuruldu. Şimdi Venezuela'da yaşanan son yılın olaylarını tarihsel dizin içinde sıralayalım. 2001 yılında NET Venezuela'da oluşturulan Association Civil Consortia Justica, ACCJ ile demokrasi projelerini geliştirmeye başlandı. İRI, NDI, AFL-CIO, CIPE, Venezuela muhalifleriyle işbirliğine giriştiler. ACCJ'nin muhalefeti birleştirmek üzere çalışmalar yapması için 84 bin dolar verildi. ACCJ, İş Adamları Örgütü, Federe Camarası, Venezuela İşçi Konfederasyonu CTV'yi, CHOPE'yi, Hristiyan Demokrat Parti ve PJ, Primero Justicia Partisi'ni toplantılarda buluşturmaya başladı. ABD ve NED'in görevlileri sık sık Venezuela'ya geliyorlardı. İRI muhalif partilerde eğitim çalışmalarına başladı. Ayrıntılar iyi planlanmıştı. Örneğin İRI adına görevlendirilen Mike Collins, GOP basın sekreteri, muhaliflere fotomontaj tekniği öğretiyor ve Chavez'e muhalif olan Caracas Belediye Başkanı Alfredo Pena'ya sempatik görünmesi için imaj tasarımı yapıyordu. Muhalefet sesini yükselttikçe Venezuela medyası da Chavez'e karşı muhalefeti kışkırtmaya başladı. 11 Eylül New York saldırısından sonra iktisadi durum sarsıldı. Petrol fiyatları 18 dolardan 16 dolara düştü. Arjantin krizinin etkileri bu olumsuzluğun üstüne eklendi. 2001 yılı enflasyonu %12'ye yükseldi. Para dışarı kaçmaya başladı. Merkez Bankası durumu önlemek üzere dolar yedeklerini piyasaya sürmeye başladı. 2001 sonu ile 2002 başlarına dek 9,5 milyar dolar kaçtı. Ocak ile Şubat'ın ilk haftası sonuna dek bankalardan 1,1 trilyon bolivar Venezuela ulusal para birimi çekilmiş ve dolara çevrilmişti. Merkez Bankası'nın yedekleri 16 milyar dolar, FIEM Ekonomik İstikrar Yatırım Fonu 5 milyar dolar dahil Şubat 2002'de 9,7 milyar dolara düştü. Bankanın günlük döviz satışı ortalama 200 milyon dolara ulaştı. Kasım 2001, Venezuela ABD'nin Venezuelalı Araplar arasında istihbarat çalışması yapma isteğini geri çevirdi. Venezuela Hava Kuvvetlerinden Albay Pedro Soto ve Ulusal Muhafız Subayı Yüzbaşı Pedro Flores ile Carlos Molina, Chavez'i devirmek amacıyla subayları örgütlemeye başladılar. Aralık 2002, ABD'nin Caracas Büyükelçiliği'nde iş çevreleri, sendika ve sivil liderleri bir toplantıda buluştu. Toplantı İş Adamları Örgütü'nün başkanı Carmona da katıldı. Toplantıya katılanlardan biri içeriği çok sonra şöyle açıklayacaktı. ABD için önemli olan bu işin temiz tarafından halledilmesiydi. Örneğin bir istifa mektubu ya da benzeri bir şey. ABD'li görevlilerin George W. Bush'u Junior'un tarbiyi destekleyici izlenimini veriyorlardı. Ocak 2002, İRI bir grup Venezuela milletvekilini Washington'da konuk etti. Ocak 2002, Venezuela Savunma Bakanı ABD Büyükelçiliğine başvurarak Soğuk Savaş döneminden kalma uygulama nedeniyle Venezuela Genelkurmay binasında çalışan ABD askeri misyonunun binadan ayrılarak başka bir binaya yerleşmesini istedi. 11 Ocak 2002, Chavez bankacılarla akşam yemeğinde "Moratoryum yok, döviz denetimi banka ulusallaştırılması yapılmayacak" dedi. 23 Ocak 2002, Caracas'ta muhalefet konsorsiyumunun örgütlediği 250 bin kişinin katıldığı gösteride Chavez'in istifası istendi. 30 Ocak 2002, medyaya ulaştırılan bir video görüntüsünde Venezuelalı 3 subayın Farc liderleriyle sınırda görüşüyordu. Kolombiya yönetimi durumu protesto etti. Bu arada Farc ile Kolombiya yönetimi arasındaki barış görüşmeleri kesildi. Farc bir uçağı kaçırarak yolcuları rehin almıştı. Venezuela yönetimi bu görüşmelerin devletin bilgisi dışında olduğunu, özür dilediğini açıkladı. 6 Şubat 2002, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Senato Komisyonu'nda Chavez rejiminin demokratikliği ile ilgili kuşkuları olduğunu açıkladı. 7 Şubat 2002, CIA Direktörü George Tenet halkın Chavez'a karşı olduğunu söyledi. Şubat 2002, Venezuela hükümeti döviz kurunun darbanta tutulmayacağını, dalgalanmaya bırakılacağını, bütçe açığının FİEM'den ve banka transferlerine uygulanacak %0.75'lik vergiyle KDV muafiyetlerinin kaldırılmasından elde edilecek gelirle karşılanacağını açıkladı. Merkez Bankası günlük ortalama 60 milyon dolar satarak müdahale edecek. Bu %25 oranında devalüasyon demekti. IMF bu yeni iktisadi politikayı uygun gördüğünü açıkladı. Halk protestolara başladı. Chavez uygulamaların neoliberal uygulama olmadığını, özelleştirme yapılmayacağını açıklayarak halkı yatıştırmaya çalıştı. Şubat-Mart 2002, Albay Pedro Soto ve Yüzbaşı Pedro Flores muhalefet toplantısına katılarak Chavez'in özgürlük düşmanı olduğunu söyledi. Onları Carlos Molina Tarnago izledi. Hava kuvvetlerine bağlı Venezuela Hava Trafiği Direktörü Tuğgeneral Roman Gomez, Chavez'in istifasını isteyerek emekliye ayrıldı. Albay Soto ve Yüzbaşı Flores evlerinde gözetim altına alındılarsa da bir gün sonra serbest bırakıldılar. Dipnot, Kim Alfandori, Narco News Bulletin, February 20, 2002. Chavez'e karşı açıklamalar birbirini izledi. General Rafael de Bustillos, Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Amiral Hector Ramirez muhalefeti desteklediklerini açıkladılar. Devlet Petrol Şirketi PDVSA'nın Yönetim Kurulu Başkanı General Guy Capairo Lumeda kendi isteğiyle emekli oldu. PDVSA'nın başına Luzardo Paro getirilince CTV'ye bağlı çalışanlar protestoya başladı. New York City'de yapılan toplantıda demokrasi ve Güney Amerika uzmanları Hugo Chavez istifa etmeli ve geçiş hükümeti kurulmalı kararında birleştiler. Toplantıda yer alan Chavez döneminden önce planlama bakanlığı yapmış Harvard Üniversitesi profesörü Ricardo Hausman, güncel bunalımın aşılmasının olanaklı tek çözümü Chavez'in yönetimden ayrılmasıdır dedi. Dipnot, K. Alfandari, adı geçen yayın. Chavez'in İçişleri ve Adalet Bakanı Luis Miquilena görevinden ayrıldı ve adamlarını da çekti. Miquilena'nın yerine Rodriguez Chacin atandı. Yüksek yargıdaki Miquilena'nın görevlendirdiği yargıçlar bu gelişme üzerine başkanı eleştirmeye başladılar. Venezuelalı subaylar ABD'ye başvurdu ve darbeyi desteklemesini istedi. ABD Dışişleri Chavez'i demokratik yoldan çıkma diye uyarırken, Dışişleri Sözcüsü Richard Butcher da muhalefetin demokratik kurallara uyması gerektiğini açıkladı. Muhalefet Chavez'e referanduma gitme çağrısı yaptı. Chavez bunu reddederken görev süresinin yarısında olduğunu, ancak 2004'te seçime gideceğini açıkladı. Muhalefet yüksek yargıya başvurarak Chavez'in akli dengesinin başkanlık görevini sürdürmesine engel olduğunu, görevden alınması gerektiğini belirtti. Muhalif subay Amiral Carlos Molina ABD askeri ateşesiyle görüştü. Nisan 2002, Ned Iri, NDI, CIPE, AFL-CIO tarafından desteklenen yerli sivil konsorsiyum örgütü ACCJ, 10 Nisan'da muhalefetin katılacağı temel siyasal hakların korunması konferansı düzenleneceğini açıkladı. Konferansın başkanlığını iş adamı örgütün Fede Camaras'ın başkanı Pedro Carmona yapacaktı. Peru, Venezuela, Azerbaycan, Türkiye benziyor mu? 10 Nisan 2002, OPEC Genel Sekreteri Ali Rodriguez, Viyana'dan Chavez'i telefonla aradı ve dikkatli olmasını, ABD'nin Libya ile Irak'ın yeni petrol ambargosu planladığını ileri sürerek bir darbe girişiminde bulunacağını bildirdi. 11 Nisan 2002, konsorsiyum konferansı iptal etmişti. İki parti, sendika konfederasyonu ve sivil toplum örgütlerinin göstericileri başkanlık sarayına dayandılar. Başkan Chavez, ordunun Caracas'taki 3. birliğine talimat vererek 30 tankla sarayın korunmasını istedi. Genelkurmay Başkanı Lucas Rincon bu emri durdurdu ve yalnızca 7 tank yolladı. Hükümeti destekleyen halk örgütlü muhalefetle karşı karşıya geldi. İri tarafından imaj tasarımı yapılan belediye başkanı Peña'nın iki adamı ateşe başladı. Karşılıklı çatışma çıktı. Her iki taraftan 18 kişi öldü. ABD yönetimi bunu Chavez'in adamları halka ateş açarak öldürdü biçiminde yansıttı. Pedro Carmano ve konsorsiyumun örgütlediği öteki sivil muhalifler Gustavo Cisneros'un televizyon binasında toplandı. Venezuela açıklarındaki bir gemi kıyıya daha da yaklaştı. Chavez ve yanındakiler radardan durumu izliyorlardı. Gemiden bir helikopterin kalkıp dolaştıktan sonra yeniden gemiye döndüğünü ve aynı zamanda Venezuela'nın kuzeyinden kimliği bilinmeyen bir uçağın da sınırı geçtiğini gördüler. Dipnot, Chavez'in röportajda açıklamasından. Hugo Chavez discusses Venezuelan coup. CNN, May 4, 2002. Amiral Hector Ramirez bir grup subayla televizyona çıktı ve Başkan Chavez'in bir diktatör olduğunu ve derhal istifa etmesi gerektiğini bildirdi. 12 Nisan 2002, Venezuela Genelkurmay binasının önünden hareket eden tanklar başkanlık binasını sardı. ABD askeri misyonu tankları izlemekle yetindi. Başkan Hugo Chavez Farias ve 5. Cumhuriyet Partisi Meclis Grubu Başkanı Juan Barreto başkanlık sarayında gözaltına alındı. İş adamları örgütü, Fede Camaras'ın başkanı Pedro Carmona başkanlık koltuğuna oturdu ve bir danışma kurulu oluşturdu. Danışma listesinde muhalefet partilerinin yetkilileri, CTV Başkanı Carlos Ortega ve Ned ile ilişkide olan birçok kişi bulunuyordu. George Bush yönetimi darbeyi destekliyordu. Dipnot, Peter Hakim, The World, Democracy and US Credibility, New York Times, April 21, 2002. Dışişleri Bakanlığı, Batı Yarımküre'den sorumlu Bakan Yardımcısı Otto Reich, elçilerle yaptığı görüşmede hükümeti desteklemeliyiz izledi. İri Başkanı George Folsom darbeyi destekleyen bir açıklama yaptı. Dün gece sivil toplumun her kesimince yönetilen Venezuela halkı ülkelerindeki demokrasiyi korumak üzere ayağa kalkmıştır. ACCJ'ne de bir e-mail göndererek bu bir askeri darbe değildir diyordu. Chavez'in istifa ettiği medyada yayınlanmaya başladı. Yeni başkan Carmona kabinesi kararları açıkladı. Özetle parlamento yeni seçimlerin yapılacağı Aralık 2002'ye dek kapatılmıştır. Başkanlık seçimi en geç bir yıl içinde yapılacaktır. Chavez tarafından değiştirilen 1999 anayasası yeniden yürürlüğe konulmuş ve iki meclisi düzene dönülecektir. Chavez döneminde getirilen ve iktisadı denetim altında tutan 49 yasa iptal edilmiştir. PSVA'nın eski genel başkanı General Guy Capairo Lameda yeniden görevine getirilmiştir. Yüksek Yargı Kurumu'ndaki yargıçların görevlerine son verilmiştir. ABD'de AKEV sözcüsü Ari Fleischer'in açıklamasıyla darbeyi onayladı. Bush Jr.'a göre bütün suç Chavez'deydi. Chavez barışçı gösterileri bastırmak için halka ateş açtırmış, olayların yayınlanmasına engel olmuştu. ABD'ye göre Venezuela halkı hükümeti değiştirmişti. Dipnot Scott Wilson, Venezuela military says Chavez is ousted. The Washington Post, April 13, 2002. ABD yönetimi ve başta New York Times ile The Washington Post, Wall Street Journal olmak üzere ABD federal devletinin merkez yayın organları darbenin darbe olduğunu örtmek üzere Chavez aleyhinde yayına başladı. ABD darbeyi demokratikleştirirken Güney Amerika ülkeleri darbeyi kınamaya ve Venezuela halkı da başkanlık sarayını sarmaya başladı. 13 Nisan 2002, halk geceyi başkanlık sarayının çevresinde geçirmişti. Giderek daha büyük kitleler darbeyi kınamaya başladı. Hugo Chavez'in kızı bir televizyona çıkarak babasının istifa etmediğini, görevini bırakmadığını açıkladı. Oyun birden bozulmaya başlamıştı. İstifa yalanıyla kitlelerden gizlenen sivil asker darbesinin yüzü ortaya çıkıyordu. Halk Chavez lehinde gösterilere başladı. Bunun üzerine ABD elçisi Charles Shapiro, Carmona ile görüştü ve parlamentonun kapatılmamasını istedi. Halk parlamento binası önünde yığılmıştı. Venezuela ordusunda darbecilerin etkisi zayıflıyordu. Ve sonunda Venezuela ordusu birlikleri parlamento binasını sardı. İş adamları örgütünün başkanı Carmona başkanlığı bıraktığını açıkladı. Dipnot, Mahmut Guderzi, We Know What a Coup Looks Like, CAQ No. 73, Summer 2002, sayfa 32.